Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Açık Radyo'dan herkese merhaba. Dünyayı Okumak programından ben Aytaç Timur.
Ben Akif Pamuk.
Yine korona günlerinde stüdyodan uzak bir şekilde programımıza devam ediyoruz. Bugün Ankara'dan bir konuğumuz var. Açıkçası uzaktan bağlantı yaptığımız zaman İstanbul dışında yaşayan yazarlara da daha çok bağlanma imkanı buluyoruz. Bu biraz böyle İstanbul dışındaki yazarlar için bir fırsata dönüştü. Şimdi telefonun öbür ucunda Beyhan Budak Bey var. Beyhan Bey hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhabalar.
İnkılap Yayınları'ndan Beyhan Bey'in bir kitabı çıktı. Senin Suçun Değil. Şimdi böyle insanı biraz kışkırtan bir başlık Senin Suçun Değil. Biraz rahatlatan, günah çıkartan. Başlıktan başlayabilir miyiz? Neden bu başlığı seçtiniz Beyhan Bey?
Tabii de şimdi ben kısaca kendimden de bahsetmek isterim. Ben klinik psikolog Beyhan Budak, Ankara'da çalışıyorum. 9 yıl Sağlık Bakanlığı'nda çalıştıktan sonra yaklaşık 5 yıldır kendi kliniğimde psikoterapi yapmaya devam ediyorum. Ya bugüne kadar herhalde 15 bine yakın seans, yaklaşık 3-4 bin kişiyle böyle bir psikoterapi seansı gerçekleştirdim diyebilirim. Ve insanları tanıdıkça aslında özellikle geçmişteki yaşantılar sonucunda bu anne babamızın olumsuz tutumları olabilir, başımıza gelen travmatik öyküler olabilir. Hiçbir suçu olmamasına rağmen uzun zaman geçmesine, üzerinden uzun zamanlar geçmesine rağmen insanlar sanki yaşadıkları olumsuz olayları kendi suçlarıymış gibi kodluyorlar. Bugün yetişkinlik döneminde yaşadıkları değersizlik, depresif duygular, kendine olan inançsızlık, kendine ilişkin, kendiyle barışık olmama gibi birçok durumun kökeninde aslında geçmişte kendi suçları olmayan şeyleri kendi üzerine almalarından kaynaklı olduğunu keşfettim. Bunu söylemek istedim başlıkla ilk başta. Yani geçmişte yaşadığın, aslında sen çocukken senin kontrolünde olmayan şeyler senin suçun değil. Bunu söyleyebilmek bile, bu cümle bile aslında kendi başına bir terapötik etki sağlayabiliyor. Çünkü hakikaten dediğim gibi birçok insan suçluluk duygusuyla yaşamaya devam ediyor.
Tabii bir alt başlığı daha da iddialı geldi bana Beyhan Bey. Geçmişin yüklerinden kurtulma rehberi. Beni aldı böyle bir o tarihteki o bütün yüzleşme meselelerine, tarihsel sorumluluklara götürdü. Ama öbür taraftan özne olarak insanlarda bir tarihsel varlık, herkesin kendi deneyim pratiği var. Ve hakikaten o alt başlık daha da kışkırtıcı geldi bana. Böyle bir şey mümkün mü? Bu geçmişteki yükten kurtulabiliyor muyuz?
Şöyle bir şey, yani dediğiniz gibi aslında hem bir genel tarih var hem de bir kişisel tarihimiz var. Yani hepsi birbirinden ayrı hem de birbirinin içine geçmiş şekilde. Kişisel tarihimiz noktasında en temelinden adım adım inşa ediyoruz. Çocukluk çağından başlayarak buna genetik yapımız da dahil. Yani genetiği bazen es geçiyoruz ama mizaç yapımız, fıtrat yapımız, o sakinliğimiz, öfkemiz, bazen aceleciliğimiz, hassas yapımız, dışa dönük olmamız, içe dönük olmamız biraz genetik kodlarla da belirleniyor. Sonrasında yavaş yavaş ben şuna benzetiyorum insanın hikayesini, tarihini. Biz hem bir genel dünyaya doğuyoruz hem de bir küçük dünyaya doğuyoruz. Küçük dünya aile. Ve doğan bir bebek dünyaya ilk geldiği zaman kendisinin annesinden, bakım veren insandan ayrı olduğunun farkında, bilincinde bile değil. Ve ben kendimi bilmiyorum bu dünyaya gelen bir bebek olarak. Sonrasında annem, babam ya da bana bakım veren kimse onun gözlerindeki, onun zihnindeki aynayla kendimi tanımlamaya başlıyorum. Bu ayna beni sağlıklı bir şekilde yansıtıyorsa ben sağlıklı bir benlik geliştirebiliyorum. Ama her anne baba, biz ona kutsallık atfetsek de bazen kendi sorunlarından bağımsız olamayabiliyor, yetişkin olamayabiliyor, kendisinin bakıma ihtiyacı olabiliyor. Ve burada o ayna sağlıklı bir görüntü vermek yerine kırık bir aynaysa oradaki görüntüm biraz sıkıntılı olabiliyor ve kendi benliğimi biraz sağlıksız inşa edebiliyorum. Ve tarih ilerlemeye devam ediyor kişisel tarihimiz. Okula gidiyoruz, çocuklarla beraber sosyalleşmeye başlıyoruz. Çocuklar baktığımız zaman hep şey derler ya, çok masum melek gibi, aslında çocuklar çok karanlık tarafları olan varlıklardır bir yandan. Çok acımasız, yani burnunuzun biçiminden ya da oradaki çocuklardan daha farklı oluşunuzdan ya da sizin markalı bir ayakkabı giyemiyor oluşunuzdan dolayı sizi dışlayabilirler, ezebilirler. Bazen aynı anneler babalar için söylediğim şey öğretmenler için de geçerli. Kendini yetiştirememiş, sağlıklı olmayan bir öğretmen çocuğun psikolojisini bozacak davranışlarda bulunabilir. Kitapta bahsediyorum zaten, Neva diye bir kahramanımız var. Gerçek bir danışan öyküsü. Öğretmeni tahtaya çıkartıp Neva gibi aptal olmayın diyor ilkokul birinci sınıfta. Neva'da öğrenme güçlüğü var. Diğer arkadaşlarından daha geride ve geç öğreniyor. Ama sonrasında inanılmaz başarılar ortaya koyan bir kadın. Böyle travmalar geliyor ve sadece bu değil. Bazen taciz, tecavüz, afet, yani aile içi travmalar dediğimiz şeyler de çok fazla oluyor. Tarih inşa ediliyor. Ve geldiğimiz noktada yetişkin dönemde şu anımız aslında şimdiden bağımsız değil, geçmişten bağımsız değil. Şimdimiz geçmişe referans vererek oluşuyor. Ben kitabın arka kapağında şöyle bir şey diyorum. İlk aldığım arabayı bir ustaya götürdüm. Haftasında kaza yapmıştım. Ustaya dedim ki sıfır gibi olur mu dedim, yani hani bu şeyi yaparsak. Hocam dedi, bozulan hiçbir şey eskisi gibi olmaz dedi. Ya bazen hayatın içinden böyle minik bilgelikler çıkar ya, böyle bir durum. Birçok psikolog, en azından bazıları, bazı kişisel gelişimciler her şeyin sıfırlanabileceğini, her şeyin çok güzel toz pembe bir hale geleceğini söylüyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bazı yaralar yara izi kalıyor, öyle diyebilirim. Tamamen geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün değil. Yani sadece şey gibi düşünelim. Elimde iki tane bir geçmiş sağlıksız olan tarafım, bir de şu anki halim birbirinden kopuk ve ben sağlıksız davranmaya farkında olmuyorum. Farkına vararak en azından bir nebze daha iyi hissetmek mümkün ama tamamen hiç olmamış gibi olması mümkün değil.
Tabii burada bütün o yükü de danışanlar size de yüklüyor değil mi?
evet. Bizim de terapiye ihtiyacımız var.
Ya burada bir özne için geçmişin yükünden bir kurtulma söylemini üretirken siz bir tarafta da geçmişi yükünden kurtarmaya çalışıyorsunuz aslında. Ama o yükle de yükleniyor musunuz?
Ya bu mesleğin başında daha fazla yaşadığım bir şeydi. Yani olaylardan mesela Neva özellikle kitapta çok sık bahsettiğim bir kahraman. Oradaki ismini seçerken bile mesela 7 yaşına kadar annesi ismiyle hitap etmiyor Neva'ya. Kız çocuğu olduğu için. Ve şöyle bir macerası var Neva'nın. Kendisi olma yolunda ciddi anlamda hayatlarından, hikayesinden bahsediyor. İster istemez böyle vakalarla karşılaştığımız zaman içimizde bir şefkat kabarıyor. İnsan olmaktan bağımsız değil. O Freudian yaklaşım biraz daha tanrısaldır. Mesela o süreçte terapist hiç kusurlarından bahsetmez, özel hayatından haberdar olmaz. Ama mesela yeni nesil birazcık daha insani kusurları da insanlar mesela bazı Amerika'daki psikologlar seanslarda ağlanabileceğini söylüyor eğer çok üzüyorsa karşıdaki olay sizi. Biz insanız, beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu evet bazı vakalarda çok yoruyor. Yolun başında çok daha fazlaydı. Ama yıllar geçtikçe sadece bazı vakalar çok üzüyor. Onun haricinde şöyle bir sıkıntısı var bizim mesleğin. Olumsuzdan konuşuyorsunuz. İnsanlar hep dertleriyle geldiği için havada sanki olumsuz bir enerji kalıyor. Yani o etkiliyor sizi. Olayların içeriğinden çok hep olumsuz şeyler konuşmak. Şöyle diyesi geliyor. Bir gün de güzel şeylerle gelin arkadaşlar demeli. Şimdi soruyorum bazen nasılsınız diye ya danışanlara ilk seansta, hani gerçekten merak ettim nasılsın bu hafta diye. İyi olsam sana niye geleyim hocam diyor. Yani böyle bir durumla da karşılaşıyoruz.
Beyhan Bey, şimdi sohbetimizin bu bölümünde isterseniz dinleyicilerimize bir şarkı dinletelim. Sevgili dinleyiciler, bugünkü şarkımızı Beyhan Bey seçti. Asu Maralman. Tabii Asu Maralman'ı tanımak için biraz yaş almak lazım. Asu Maralman'dan bir şarkı, benden bu kadar. Önce şarkıyı dinledikten sonra Beyhan Bey'e de neden bu şarkıyı seçtiğini soracağım. Şimdi biraz 70'lere gidiyoruz. Asu Maralman'dan dinliyoruz. Benden bu kadar.
Gözümden iki damla yaş gelmesin. Senin gibi zalimi Tanrı kimseye vermesin. Yok yok yok yok olmaz bu kadar. Senden güzel daha niceleri var. sana sevgim kalmadı artık benden bu kadar. Yok yok yok yok olmaz bu kadar. Senden güzel daha niceleri var. Sana sevgim kalmadı artık benden bu kadar. Beklemekle sabretmek bana verdiklerin bunlar. Senin gibi olanlar ancak seni çok iyi anlar. Beklemekle sabretmek bana verdiklerin bunlar. Senin gibi olanlar ancak seni çok iyi anlar. Son sözümü söyledim, yeter artık üstüme varma. Anlatacak neler neler var gerisini hiç sorma. Son sözümü söyledim, yeter artık üstüme varma. Anlatacak neler neler var gerisini hiç sorma. Yok yok yok yok olmaz bu kadar. Senden güzel daha niceleri var. Sana sevgim kalmadı artık benden bu kadar. Yok yok yok yok olmaz bu kadar. Senden güzel daha niceleri var. Sana sevgim kalmadı artık benden bu kadar. Ne güzel başlamıştı, hep böyle gidecek sandım. Özlediğim sevgiyi yalnız senle bulurum sandım. Gün olmadı ki gözümden iki damla yaş gelmesin. Senin zalimi Tanrı kimseye vermesin. Yok yok yok yok olmaz bu kadar. Senden güzel daha niceleri var. Sana sevgim kalmadı artık benden bu kadar. Yok yok yok yok olmaz bu kadar. Senden güzel daha niceleri var. Sana sevgim kalmadı artık benden bu kadar.
Asum Aralman'dan dinledik benden bu kadar. Beyhan Bey, neden bu şarkıyı seçtiniz? Bunun hikayesini de paylaşacak mısınız?
Şimdi kitapta bahsettiğim bir öykü var. Vaka öyküsü. 70'li yaşlarında ben ona Ahmet Hamdi Bey diye hitap ettim. Çünkü hani vardır ya bazen pazar günleri parklarda ya da hafta içi bazen parklara gelen emekli ama takım elbisesiyle, kravatıyla dolaşan emekli memur tipi vardır. İşte Ahmet Hamdi Bey de tam olarak böyle bana şeyi çağrıştırır. Ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok severim. Özellikle Huzuru, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü. Onun, o Ahmet Hamdi'nin meşhur bir fotoğrafı var. Ona çok benzettiğim için o çağrışımdan dolayı Ahmet Hamdi Bey dedim. O gençlik yaşlarında eşi tarafından terk ediliyor. Ve sonrasında hayatı bir Araf'ta bir dönemde yaşamaya başlıyor. Yapması gereken rutinlerini yapmaya devam ederken duygusal anlamda 20'li yaşlarının sonunda eşinin terk ettiği zamanda kalıyor ve bana geldiği zaman da neredeyse 10-15 yıldır evden çıkmıyor, sadece elzem ihtiyaçlar hariç. Gün boyu 70'lerin müziğini dinliyor. Hiç o moddan çıkmıyor. Kafa orada ve bir gün seanslarımızın birinde benim de plaklara olan ilgimi bildiği için ofiste de bir pick-up vardı. Asum Aralman'ın o 45'liğini getirdi. Ve beraber dinledik. Yani aslında onun hikayesini bu benden bu kadarın sözleriyle beraber çok güzel oturuyor. Tam olarak onun hikayesini. Ve sonrasında o 70'lerin müziği, depresyonu, geçmişi geride bırakabilmesini beraber gerçekleştirebilmiştik. Bana onu hatırlattığı için gerçekten çok değerli Asum Aralman'ın bu şarkısı.
Şimdi Beyhan Bey, ben birazcık daha 70'lerden bugüne getirmek istiyorum sizi. Şimdi ya bu pandemi sürecinde tabii hepimiz bir biçimde bunun öyle veya böyle herkesin inşa ettiği bir pandemi süreci var ve deneyimlediği bir pandemi süreci var. Burada bir yük oluşturacak mı veya oluşturuyor mu? Oradan sizin yorumunuzu merak ediyorum.
Şimdi insanın aslında bir psikolojik deposu var. Yani birçok alanda sosyal ilişkilerimiz, başarı, üretkenlik depomuz, iş hayatındaki kısmı, aile, romantik ilişkiler, birçok alanda ruhumuzu doldurduğumuz depolar var. Bu pandemi aslında bu depolarımızı sermayeden yemeye başladık. Birazcık daha ilk başta çok kaygılandık ama o yoğun kaygıyı ben artık stabil bir hale getirdiğimizi düşünüyorum. Daha ne olursa olsun yani savaşla çıkmış olsa insan her şeye alışıyor. Alışma sürecini geçirdik ama bizi besleyen kaynaklardan birazcık uzaklaşmış olduk ve zamanında halının altına süpürdüğümüz bazı problemler varsa, bu bir depresyon olabilir, bir anksiyete bozukluğu olabilir, bazen travmatik bir yaşantı olabilir ya da bir takıntı, obsesif kompulsif bozukluk olabilir. Böyle zamanlarda daha da artmaya başladı. Son zamanlarda çok az insan bize şey diye geliyor. Aa, ben virüsten çok etkilendim diye geliyor. Ama eskiye oranla neredeyse bu pandemi öncesi sonrası biz çalışmaya başladık yüz yüze, iki katı talep arttı. Ama insanlar virüsten etkilendik diye değil, takıntım çıktı, hastalığı, hipokondriya dediğimiz rahatsızlık ortaya çıktı, depresyon yaşıyorum, kaygı bozukluğu yaşıyorum, panik bozukluğu yaşıyorum diye gelmeye başladı. Burada insanlar bazen, ben şey diyorum, Cüneyt Arkın'ın bir filmi var, mafyanın ortasına düşüyor ve mafya 5-6 sahne öyle ateş ediyor. Cüneyt Arkın ayakta ölüyor. Öyle bir sahnesi vardı. Bazı insanlar, özellikle hassas yapıdaki insanlar, acı çekmediklerini düşünüyorlar. O kadar alışmışlar ki bazen kendimizi yoklamak gerekiyor. İyi miyim gerçekte diye. Yani acı çekiyor. İnsanlar geliyor. 5 yıldır depresyonda geliyorlar bize. Aynen Cüneyt Arkın'ın o sahnesindeki gibi ayakta ölmüş. Benim diyor işte eşim böyle diyor. Dışarıdaki insanları düşünüyor. Bazen kendimize dönüp bakmamız lazım. Bir bu Formula 1 araçlarında var ya, bir pit noktası vardır. Arabayı bir kontrol ederler. Lastikleri sıkarlar. Öyle bir kontrol ettiğimiz bir zaman dilimi, kendimizi bir check-up'tan geçirmemiz gerekiyor. Kendi kendimize yapıyor olsak bile.
Tabii burada birçok böyle çalışmalar yayınlandı son dönemde. Hakikaten bu yazılı konvansiyonel medyada da yer buldu, sosyal medyada da yer buldu. Aile içi şiddetin arttığı, boşanma oranları, işte özellikle Çin örneği bir müddet çok konuşuldu. Bu süreç aile içi ilişkileri de etkiledi herhalde, değil mi?
Evet, ilişkilerde hatta birkaç kez şöyle seminerler yaptık. Korona günlerinde ilişkiler, korona günlerinde aşk diye, hatta var ya bir romanda öyle, ona referans vererekten. Şimdi insanlar genelde birbirlerinin vitrinine oynuyorlar. Gerçek zamanda evde kaldığımız zaman o gösterişli olmayan kısımla da yüzleşmiş olduk. Ama bence şu noktada bize bir gerçeklik sunuyor. İlişkiler hayatın merkezi değil. Ben yıllardır bunu söylerim. Bazen böyle romantik ilişkilerinin başındaki çiftler de bana kızar. Neden merkezi değil? Aşk hayatın merkezi değil. İnsan aynen beslenmede olduğu gibi birçok kaynaktan beslenmesi lazım. İlişki bunlardan bir tanesi. Bu noktada şunu fark ettik. Sadece ilişki, sadece hayatımız eşimizden, sevgilimizden ibaretse ne kadar tüketici olabileceğini de keşfettik. Bundan dolayı diğer kısımlara, arkadaşlık ilişkilerimize, kendimizi geliştirmeye, varoluşumuza biraz yatırım yapmanın da gerekliliğini keşfetmiş olduk. Ama normal zamanlarda şöyle mıç mıç ve her zaman birlikte olan ilişkiler dediğimiz ilişkiler var ya, onlar pek sağlığa uygun değil, psikolojik sağlığımıza. En azından bunu görmüş olduk, biraz zorunlu da olsa. Ben toparlayacağını düşünüyorum. İşin kötü tarafı şunu da düşünüyorum. Yani çok kısa bir süre sonra, eğer aşı falan da bulunursa önümüzdeki yıl içerisinde, 5 sene sonra hiç yaşanmamış gibi olacak. İnsanlığın şeyi böyle, hep böyle. Hani diyorlar ya, hayat değişti, şu değişti. Büyük değişiklikler de olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. İnsan inanılmaz unutan bir varlık. Hiç olmamış gibi olacak. Ama bir kısım var ki yaşanılandan ders çıkartan insanlar. Umarım o gruba dahil olabiliriz.
Burada aile içi ilişkileri konuştuk. Çocuk anne baba ilişkisini de belki konuşmak gerekiyor. Bir ara ebeveynlerden şöyle bir çığlık yükseldi. Ya biz öğretmenler, bu arkadaşlar bizim çocukları nasıl tutuyorlardı acaba? Biz evde bunlarla, çocuklarımızla başa çıkamıyoruz gibi bir böyle bir çağrış vardı hakikaten de. Böyle bir talep vardı. Yani teşekkür ediyoruz öğretmenler size diye paylaşımlar vardı. Herhalde çocukla olan ilişki de başka bir formata döndü, değil mi bu süreçte?
Ben bunu şey diye düşünüyorum, mükemmel ebeveynliğin imtihanı. Mesela şeyler var, tablet vermeyen anne babalar, her daim işte beslenmesi, televizyonun başında geçirdiği zamanı saniyesine kadar kontrol eden anne babalar. Benim de iki tane çocuğum var. Ya o kadar kolay olmuyor. Hani idealleştirmek noktasında ben şunu diyorum, hakikaten çok zor. Çocuklar enerjilerini atamadılar. Yani burada bazı şeyleri kendimiz adına da sorgulamamız gerekiyor. Her şey mükemmel olmuyor. Mükemmel ebeveyn diye bir şey yok. Çocuk arada aksayabilir, arada zorlanabilir, arada bunalabilir. Ama biz şey yapıyoruz yani, evet öğretmene veriyoruz. Kalan kısımda kendi küçük alanımızda her şeyi mükemmel yapıyoruz. O kadar değil. Hani bazı anne babalar şey olur ya, evde hiç öyle değil ama. Çocuk okulda terör estirir mesela, evdeki durum farklı olabilir. Burada şunu mesela özellikle çalışan annelerde şöyle bir şey karşı ya da babalar da yaşamaya başladı bunu son zamanlarda. Çocuğun sürecinde bazen aksamalar olabiliyor, bazen geri gitmeler olabilir, bazen tablete de bakabilir, bazen çizgi filmler, televizyonun başında fazlaca zaman da geçirebilir. Önemli olan ilişki. Evin içinde güzel bir ilişki, güzel bir atmosfer varsa çocuk hepsini tolere eder. Elbette ki 10 saat televizyonun başında olsun demiyoruz ama hayata dair kesin kurallar koymak bence hayata uymuyor. Ben hep şey derim, bazı psikologlar kızıyor bana ama bu konuda hayat psikolojiden büyük diyorum yani. Hayatın gerçekliği bazen daha farklı olabiliyor, uymayabiliyor. Önemli olan ilişki. Bakın mesela şey demek isterim size, birçok terapi yöntemi var. Psikanaliz, geçtalt terapi, şema terapi, bilişsel davranışçı terapi, yeni nesil terapiler, belki hani bilmediğimiz küçük ekollerle beraber 300-500 tane terapi yöntemi vardır. Ve bir review yapıyorlar, yani terapilerin işe yararlılığını ölçüyorlar. Bütün terapiler belli ölçüde işe yarıyor. Ve sonra terapi yöntemleri. Nedir işe yarayan diye baktıkları zaman teknikler mi? Hayır, kişisel ilişki. İyi gelen şey ilişki aslında bize. Bu anne babalıkta da öyle. Yani biz iyi niyetle belli bir çabamızı ortaya koyduktan sonra o evin ortamı güzelse bekleyebilir. Arada böyle saçma sapan da davranabilir. Hepsi normal. Önemli olan böyle doğal olmayan, organik olmayan bir yöntemi benimsemek. Görüntü güzel olsa bile.
Şimdi yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son cümleleri alayım. Bugün pandemi dönemi işte sona erdi veya ikinci dalga gelecek veya devam edecek. Senin suçun değildi. Pandemi döneminde geçmişin yüklerinden kurtulmak için ne önerirsiniz? Açık kalbi dinleyiciler.
Şey olarak mı? Geçmişin bu döneme özel olarak
evet, mı? Yani bu akacak zaman ve bugünün yükünden nasıl kurtulacağız? Birkaç öneri şimdi alalım.
Yüzmeyle ilgili hani hep şey vardır, öğretirken çırpınma derler. Hani suyun üstünde kalmaya çalışırken. Hayatta da aslında şöyle bir şey var. Mücadele ederken, mutlu olmaya çalışırken sadece mutlu olmaya çalışmak mutsuzluğa sebep olur. Sadece bir şey çalışmak sevilmemenize, değersiz görülmenize neden olur. Ben hep böyle diyorum, yaşamaya bakmak lazım. Hayatın belli rutinleri var. Bazı dönemlerde sabah kalkmamız, kendimize bakmamız, ilişki kurmamız, sohbet etmemiz, okumamız, izlememiz vesaire vesaire. Bunu yaptığımız zaman mutluluk, sevilmek, birçok şey kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Ama biz bir şeyi zorlamaya çalıştığımız zaman olumlu düşünmeye çalışmak bile olumsuz düşünmeye sebep olabiliyor. Aşırı mutlu olmaya çalışmak da mutsuz olmaya sebep olabiliyor. Şunu söylemek isterim ben. Hayatımız güzel bir roman gibi aslında. Güzel bir romanın ana hattında her zaman gerilim yüksek olmaz. Bazen güzel, çok süper anlar vardır. Bazen de daha düşük anlar vardır ama genelde sıradandır. Hikayemizin büyük bir kısmı. Yani şöyle bir şey bekliyoruz hayattan. Her şey güzel olacak. Hayır, her şey güzel olmayacak. Hayatımız olduğu gibi gidecek. Bazen kötü, bazen iyi. Bu da o kötü kısmı. Ben diyorum ki bir savaş döneminde de yaşayabilirdik. Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda. Bizim nasibimize de bu düştü. Yani bizim başka çaremiz yok yaşamaktan başka. Elimizden gelen rutinleri gerçekleştirmekten başka. Oturup bir şeyi çok fazla düşündüğümüz zaman, ki bu bence geçmişin yüklerini de aynı şekilde. Elbette konuşacağız, elbette konuşulmayan şeyler dile gelecek. Ama aşırı daldığımız zaman o da ters etki yapıyor. İnsanın kendisini aşırı kurcalanması da bazen olmadık içinde gitmek her zaman makul olacaktır diye düşünüyorum.
Yani Bey, çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ederim.
Keyifli bir sohbetti. Sevgili dinleyiciler, Beyhan Budak'la İnkılap Yayınları'ndan çıkan Senin Suçun Değil isimli kitabını konuştuk. Sanıyorum bundan önce de bir kitap çıkartmışsınız. Lütfen
evet,
yazmaya devam edin.
Sağ olun.
Evet, teşekkür ederim. Lütfen yazmaya devam edin. Yeni kitabınız çıktığı zaman da sizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Açık Dergi içinde yayınlanan Dünya'yı Okumak'ta bugün Beyhan Budak'ı ağırladık. Bence çok güzel tavsiyelerde bulundu. Önümüzdeki hafta yeni bir yazarla yine Dünya'yı Okumak'ta buluşuncaya kadar ben Aytaç Timur, hepinize iyi haftalar diliyorum.
Ben Akif Pamuk, iyi haftalar.
Dünyayı Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.